Ayrım 16, Lontano, Jean-Christophe Grange, sayfa 153, 29. bölüm. Kara bir deniz, mavi otlar, yeşil kayalıklar, sabah pusunun içinde görülmemiş bir manzara vardı. İlkelliğin olağanüstülüğü. Sörling'e yanaşmak bir aynanın içinden geçmeye benziyordu. Adaya batıdan siyah granit bir kaya çıkıntısının arkasından yaklaştılar. Arşambo'ya göre demir atılabilecek tek korunaklı yer burasıydı. Ervan buraya bir ekip göndermek gerektiğini düşündü. Visa ile katili de muhtemelen bu küçük koya demir atmışlar ve belki de izler bırakmışlardı. Ekip arkadaşlarının arkasından yürüdü. Arşambo, Verney, Le Guin, Kripo, Paris'e gitmek için uçağa binmişti. Kumsala çıktıktan sonra 180 derecelik görüş açısı sunan bir tümseye tırmandılar. Küçük çaplı birçok tepe gri ve kızıl sarı bir halının kıvrımlarını çağrıştırıyordu. İlk tepenin üstündeki granit bloklar kocaman bir iskeletin yemyeşil bir kürkle kaplı sırt kemikleri gibi yükseliyordu. Andiamo. Ervan mutluydu. Bir kütük gibi uyuduktan sonra kahvaltısını sessiz askerlerin arasında subay yemekhanesinde yapmış, sonra Henri Kufelek'in romanındaki balıkçılar gibi denize açılmıştı. Düşündüğünden daha az midesi bulanmıştı ve şimdi soğuk havada giysilerinin sıcaklığının tadını çıkararak keyifle yürüyordu. Bununla birlikte sevinç kaynağı olacak bir şey de yoktu. Gece boyunca yeni bir gelişme yaşanmamıştı. Savcı yardımcısına haber vermekten vazgeçmişti. Jandarma ile savcılık başlarının çaresine bakacak ve Saviris'lere kimin haber vereceğini belirlemek için de kura çekeceklerdi. Sörling de önemli bir bulguya rastlayacaklarına da inanmıyordu. İkinci tepeye geçtiler. Tek renkli ve kasvetli bir manzara içinde iç karartıcı mor yansımaları olan kapkara bataklığın etrafını çevreleyen sazlar ve kamışlar. Üçüncü tepede manzara değişti. Renkler şenlik fişekleri gibi patlıyordu. Pembe beyaz sarı renklerdeki koruluklar engebelere göre birdir bir oynuyordu. Özellikle bir funda tarlası güllerden ve menekşelerden oluşan bir tür crumble gibi yayılarak sanki içinde gizemli bir enerji barındırıyordu. Dipnot crumble, İngiltere ve İrlanda'da yapılan bir tür kırıntı turta. ''Ne duruyorsunuz?'' diye sabırsızlandı Le Guin. ''Devam edelim.'' Ervan yürümeye devam etti. Yeni bir tepeyi açtılar ve operasyon alanı karşılarına çıktı. Güvenlik altına alınmış birkaç yüz metrekarelik alan ve deniz suyu birikintilerinin içinde gri kumların üstünde çalışan 30 kadar adam. Teknisyenler beyaz tulumlarıyla yaklaşık 5 metre çapındaki bir deliğin çevresinde dört dönüyorlardı. Dalgıçlar ağır kıvrımlı borularla su birikintisini kurutmaya çalışıyorlardı.
''Vergi mükelleflerinin parasını boşa harcıyorsunuz.''
Bu okulun kapısında Albay Wink'in ona söylediği son sözdü. Kriminal büro teknisyenlerinden biri onları karşılamak için güvenlik şeridinin altından geçti. Başındaki uşankayla bir kazağa benziyordu. Dipnot, uşanka kulakları da örten Rusya'da ve İskandinav ülkelerinde kullanılan bir tür kalpak. Thierry Nevo, kriminal büro analisti. ''Yolculuk iyi miydi?'' diye sordu alaycı bir tonda. ''Gelin, patlamanın merkezi burası.''
''Galoş giymiyor muyuz?''
''Gerek yok. Son 48 saat içinde adaya yağan yağmur düşünüldüğünde bu batakta iz bulma konusunda hiçbir şansımız yok. Organik lif veya parça bulma şansımız daha az.''
''Vergi mükelleflerinin parasını boşa harcıyorsunuz.''
Dalgıçların emniyet halatlarıyla indikleri çukura ulaştılar. Diğer adamlar su sızdırma siyah polipropilen kutular açıyorlardı.
Yanlarında radarlar ve sondalar getirdiler. Patlama toprağı alt üst etmiş. Bazı şeyler toprağın altında kalmış olabilir. Ama bir kez daha söylüyorum, mucize beklememek lazım.
Buna sebep olan füzeyle ilgili bana ne söyleyebilirsiniz?
''Pek fazla bir şey söyleyemem. Bana bunun bir savunma sırrı oldu.''
''Size bir soru sordum. Bana cevap verin.'' Nevo uşankasının altından gülümsedi. Astragan kulaklıklar yüzüne çarpıyordu. Bu haliyle Dingo'ya benziyordu. Bomba kimyasal bir tepkimeyle patlamış. Redox, yani oksidoredüksiyon yoluyla ya da kimyasal ayrışmayla. Akkor haline gelmiş gerçek bir flaş. Her şey toz haline gelmiş ve yanmış. Erwin yerden aldığı kararmış metal parçasına baktı. Size göre bombada metal parçalar var mıydı? Dimeler gibi mi demek istiyorsunuz? Dipnot. Dime, Dense Inert Metal Explosive'in kısaltması, yoğun metal patlayıcı. Sanmıyorum, hayır. Etrafta hiç rastlanmadı. Ve zaten ordumuzun bu tür mühimmatla deneyler yapacağını da sanmıyorum. Cenevre Konvansiyonu'yla bu tür patlayıcılar yasaklanmıştır. Erwin yırtılmış etleri, derinin altına saplanmış demir parçalarını hatırladı. Aklına şarapnel parçaları gelmişti. Başka ne olabilirdi ki? Adli tabip cesede saplanmış metal artıkları tespit etti. Onların ne olduğunu anlayabilir misiniz? Bunların bıçak parçaları ya da işkencede kullanılan herhangi bir alet olup olmadıklarını saptayabilir misiniz? Nevo kaşlarını kaldırdı. Ona olayın bu yanını anlatmamışlardı. Gereksiz şeylerin gizli tutulması soruşturmayı yavaşlatıyordu. Patlamadan önce öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz diye sordu kriminal büro analisti. Erwin'in cevap verecek zamanı olmadı. Bir rafale üstlerinden geçti. Teknisyenler ve dalgıçlar gayri ihtiyari başlarını omuzlarına gömdüler. Bu bir gürültü değildi. En azından insani bir ölçekte. Daha ziyade bir tür gökyüzü yırtılmasıydı. Hayal edilebilecek en sert maddenin ana magmanın kökünden kopması. Sanki bir dağı kağıt gibi kolayca yırtıyorlardı. Avcı bıçağı çoktan gözden kaybolmuştu. Erwin diğerlerine baktı. Oldukları yerde kıpırdamadan kalmışlardı. Herkes şaşkındı. Uzaktan hala bir hırıltı geliyordu. Sanki evren genleşiyordu. Ardından gürültü yeniden artmaya başladı. Güçlü bir vınlama, havayı delen devasa bir burgu sesi duyuldu ve bir kükreme halinde genişledi. Bu kez Erwin başını eğmedi. Bulutları yaran siyah üçgeni gördü. Kanatlarının ardında bıraktığı beyaz izler donmuş alevleri andırıyordu. Reaktörlerinin uğuldayan deliklerinden güneş tekerleğini andıran yoğun bir alev püskürüyordu. Sadece bakınca bile gözleri kavuran son derece yakıcı bir pulpa. Buraya geldiği andan itibaren pilotlardan ve üniformalılardan nefret eden Erwin, birden bu tür uçakları kullanabilen ve kozmosun gücünü denetimleri altına alabilen bu adamlara büyük bir hayranlık duymaya başladı. Gerçek demiurgoslar. Gürültü hafifledi ve bir esinti etrafı yalayıp geçti. Anlaşılan rafalelerin manevrası devam ediyordu. Charles de Gaulle'dekilerin yas tutması söz konusu değildi. Erwin'in aklına Amiral Di Greco'nun uzun silüeti geldi. Uçak gemisindeki görevinin tam olarak ne olduğunu sormayı unutmuştu. Çukura yaklaştılar. Aşağıda dalgıç kıyafetleri içindeki adamlar yağlı iri foklara benziyorlardı. İçlerinden biri halat yardımıyla yukarı çıkıyordu. Kendini tanıttı. Su altı araştırması yapan teknisyenlerin şefi. ''Henüz bunu bulduk.'' dedi lafı uzatmadan. ''Bu size bir şey ifade ediyor mu?'' Cisim mühürlü bir kanıt poşetine konmuştu. Saydam kıvrımların arasında Erwin bir yüzük gördü. Poşeti aldı ve denizden yansıyan sedefli ışığa doğru tuttu. Bu ham metalden, kurşundan veya yıpranmış gümüşten bir şövalye yüzüktü. Üstünde kelt armaları vardı. ''Dişe dokunur bir şey mi?'' diye sordu dalgıç. Erwin cevap vermeden cismini boya uzattı. Göğsü bir anda havası boşaltılmış bir odaya dönmüştü. Bu yüzüğü tanımıştı. En ufak şüphesi yoktu. Babasının şövalye yüzüğüydü. 30. Bölüm. Morvan Loic'e gelen tehdit mektubunu okuduğunda aklına hemen Fransa'da Kabila rejimine karşı hala mücadele eden savaşçılar, sürgündeki Kongolular gelmişti. Kinshasa hükümeti tarafından desteklenen konserleri sabote ediyorlar, Paris'te yaşayan nüfuzlu Kongolların ağzını burnunu kırıyorlar, web sitelerini kin dolu mesaj yağmuruna tutuyorlar ve Gare du Nord semti ile Invalid meydanında kimsenin ilgi göstermediği protesto gösterileri düzenliyorlardı.
bugün neden Louis'a saldırıyor olabilirlerdi? Onu Kabila'nın işlediği suçların ortağı olarak mı görüyorlardı? Saçma! Oğlu sadece Coltano'nun yöneticilerinden biriydi. Şirkette hiç payı yoktu ve Kongo'ya hiç gitmemişti. Hisse senedi rayiçlerini mi kolluyorlardı? Yükseldiğini mi saptamışlardı? Bundan ne sonuç çıkarmış olabilirlerdi? Kabila'nın ekibi ülkelerini soymayı sürdüren beyazlar ve tutsilerle birlikte bir dümen peşinde miydi? Morvan bu serserilerin piyasadaki yükselmeyi takip edebileceklerine inanmakta zorlanıyordu. Bunların çoğu 18. bölgede yasa dışı olarak işgal ettikleri berbat yerlerde yaşıyorlardı ve borsaya 10 avro bile koyamazlardı. Örtüşmeyen başka bir şey daha vardı. Mesajın kendisi yazım hatalarıyla doluydu. Bu çoğu Sorbon'dan çıkma entelektüellerden oluşan savaşçıların tarzı değildi. Bu sonra düşünülecek bir şeydi. Luwak'ı ziyaret ettikten sonra duş yapmış, giyinmiş ve karısıyla karşılaşmadan merdivenlerden inmişti. Yanına bir 9 milimetrelik almıştı. İkinci bir şarjör almaktan son anda vazgeçmişti. Chateau d'Eau'ya gidiyordu, vahşi batıya değil. Şimdi Strasbourg caddesindeki Radio Katanga'da sabırla bekliyordu. Sönmüş sigara kokusu, pis bir salon, çatlaklarla dolu duvarlar. Arada sırada siyahlar geçiyordu. Gözleri kanlanmış iri yarı adamlar. Kahvaltı olarak kebap yiyen deri kıyafetli güzel kızlar. Onunla ilgilenen kimse yoktu. Ne de ona bakan biri. Halbuki 100 kilonun üstünde takım elbiseli ve kravatlı, 60'lı yaşlarda beyaz bir adamın bu %100 Afrikalı radyo istasyonunda bulunması şaşkınlık yaratmalıydı. Morvan sakin olmaya çalışıyordu. Gözünün önüne kolunun altında kanlı bir karton kutuyla duran oğlunun yarı komik yarı trajik görüntüsü geliyordu sürekli.
Annenden pazar günü için bunu pişirmesini isteyeceğim.
Luak gülümsememişti bile. Morvan'ın oğlu hakkında ne yüreklilik senin harcı ne de cesaret özelliğin derdi hep. Coltano işine gelince kontrol etmişti. Deplasman doğru söylüyordu ve Luak'ın hiçbir açıklaması yoktu. Onun bu konuda bir aması vardı fakat öyle olmamasını umuyordu. Önceki gece grubun Paris başkanı olan Bizot'u yönetici koltuğuna oturttuğu mıymıntı bir teknokratı aramıştı. Raiç'teki bu yükselmeden bahsedince belki bundan bir övünç payı çıkararak kasılmıştı. Başarının karşılığı. Ne salak herifti. Ayrıca Niseko'nun ölümünü araştırmak için Kongo'ya özel dedektifler yollamayı da önermişti. Bir başka aptallık. Morvan derhal içindeki öfkeyi bastırmıştı. Doğru ya da yanlış. Siyah adamın ölümünün hisse senetlerinin bir anda yükselmesinde herhangi bir rolü olduğunu sanmıyordu. Daha sonra Lubumbashi'deki işletme birimlerinin işverenlerini aramıştı. Ülke tarafından iliklerine kadar sömürülmüş önemsiz beyaz adamlar. Hiçbir ona geçerli bir sebep söyleyememişti. Maden işletmelerinin faaliyeti aynı ritimde devam ediyordu. Yeni bir şey yoktu. Niseko'nun yardımcılarıyla temasa geçmeye çalışmıştı. Ama adamlar patronlarının ölümüyle paniğe kapılmışlar ve Mumbanza'nın alacağı yeni önlemlerden korkarak orada her türlü şekilde size teşekkür edebilirlerdi, kaçmışlardı. Sonunda gecenin ilerleyen saatlerinde Morvan Kuzey Borsası'ndaki ekibiyle iletişim kurmaya çalışmıştı. Onlara Lubumbashi'den bahsettikten sonra bir daha hiç haber alamamıştı. Kötüye işaret miydi? Bu gizem ile Luak'a gelen tehdit notu arasında bir bağ kurmaya çalıştı. Hayır, saçmalıyordu. Paris'te kimse çatışma bölgesi Ankara çevresinde olan biteni bilemezdi. Hatta oradaki adamlar bile... Bir ses onu düşüncelerinden kopardı. İri yarı bir siyah, Thomas Luzeko'ya, yani Yüce Ateş'e, bana Kongoların savaşçıların diye aradı, liderine haber verildiğini söylemek için ona doğru eğilmişti. Luzeko burada sabah 9'da biten bir program yapıyordu. Birazdan stüdyodan çıkıp gidecekti. Morvan bu Kongolu'yu uzun zamandan beri tanıyordu. Karışıklık çıkarmak için ülkesine dönmeden önce eğitimini Brüksel ve Paris'te tamamlamış coşkulu bir luba. Artık Kinshasa'da ikamet etmesi yasak olduğundan tüm komplolarını 10. bölgede düzenliyordu.
Hobbes ile Marx'tan alıntılar yapan ve olası tek yol olarak şiddeti salık veren bir entelektüel. İki cehennem zebanisi belirdi ve ayağa kalkması için ona işaret etti. Üstünü aradılar ve silahına el koydular. Ağır hareketler, jointten dumanlanmış kafalar, aşırı yorgun ifadeler. Gece ekibi vakit geçirmeden yatmaya gidecekti. Morvan camları kirli kabinlerden oluşan bir labirentte onları takip etti. Sonra CD'lerle, hifi cihazlarla ve artık kullanılmadığı için üstü kalın bir toz tabakasıyla kaplı bilgisayarlarla dolu bir yere girdiler. Dip tarafta elinde bir joint, koltuğunda I harfi gibi dimdik oturmuş yüce ateş onu bekliyordu. Siyah adam omuzlarını bir tür kafes gibi saran bir ortez takıyordu her zaman. Kabilanın polisi tarafından işkence edildiğini ileri sürüyordu. Aldığı darbeler bir veya daha fazla omuruna, bugüne göre değişiyordu, zarar vermişti. Morvan yaklaştı, bir sandalye aldı ve ev sahibinin karşısına oturdu. Salon sanki esrarla tütsülenmiş gibi kokuyordu.
''Bu yüce ziyaretle onurlandırılmayı neye borçluyum?''
Luzayko'nun boğuk ve Hermes'in derileri gibi cilalı bir sesi vardı. Her kelimenin ardında sıra dışı bir eğitim aldığı hissediliyordu. Mobutu yaşlılık günlerini ikiz kız kardeşlerle geçirmişti. Luzayko da onlardan birinin yeğeniydi. Hatta bazı art niyetliler onun Mobutu'nun gayrimeşru oğlu olduğunu söylüyordu. Çocuk Leopar'ın saraylarında büyümüş ve tahminlerin çok ötesinde parlak bir eğitim almıştı. Morvan cebinden bir mesaj çıkardı. ''Oku.'' Yüce Ateş katlı kağıda ağır hareketlerle açtı. Kendine sakat süsü vermekten hoşlanıyordu. Birkaç saniye boyunca dikkatle kağıdı inceledi.
''Bu ne anlama geliyor?''
''Adamlarının imla kurallarını öğrenmesi gerektiği anlamına.'' Yüce Ateş yine ağır hareketlerle kağıdı katladı ve Morvan'a uzattı.
''Biz değiliz, bunu sen de biliyorsun.''
Oğlum bu sabah bu paçavrayı aldı yanında üstü şişe kırıklarıyla dolu bir sığır diliyle birlikte. Son derece gülünç. Meşhur savaşçılar artık sistemin para babalarına mı saldırmaya karar verdi?
Kendinle çok eviniyorsun. Senin her zamanki kusurun bu. Kendini Kongo Kinshasa'sının önemli bir adamı sanıyorsun. Bunu sana hatırlattığım için özür dilerim. Sen topraklarımızdaki davetsiz bir misafirden, soyguncu pis bir beyazdan başka bir değilsin. Bir,
Morvan bir hamlede ayağa kalktı ve ortezli adamın üstüne eğildi. Paris'teki bütün imkanlarla kabile rejiminin canını sıkmaya karar vermişsiniz. Canınız ne isterse yapabilirsiniz. Herkesin pisliği kendine. Ama oğlumun saçının tek bir teline zarar verirseniz, çürük diş gibi sizi bu işgal ettiğiniz yerlerden söküp atarım. Adınız sanınız duyulmaz. Yüce Ateş soğukkanlılığını koruyordu. Yavaşça jointini ağzına götürdü ve uzun bir nefes çekti.
Tekrar ediyorum, buraya boşuna geldin dedi dumanı Morvan'ın yüzüne üfleyerek. Bizim savaşımız siyasi ve...
Kapa çeneni. C ile yazılmış Kongo kelimesi sana ne ifade ediyor?
Bu imlanın tekeli kimse de değil. Tüm Orta Afrikalılar eski imparatorluğun özlemini duyuyor.
Dipnot, Kongolların konuştuğu ki Konga dilindeki imla kastediliyor.
Bana bir soru sormaya geldin, ben de sana cevap verdim. Uğurlar olsun Morvan, senin için hiçbir şey yapamam. Sen de bize karşı hiçbir şey yapamazsın.
Bak hele... Vals'ın şerefine, dipnot, Fransa Başbakanı Manuel Vals.
Hepinizi bir charter'a doldururum, sen ne sanıyorsun? Fransa'yı domaltarak becereceğini, sonra da çükünü perdeye silebileceğini mi?
Senin bu konudaki ününü iyi biliyorum Morvan. Yaşlı polis onu ortezinden yakaladı.
Hala bokunun pis kokmadığını sanıyorsun. Fleury'de yağlı kulan paralara kendini düzdürürken ne söyleyeceksin göreceğiz.
Dipnot, Fleury Merogis hapishanesi. Luzayko'nun dudaklarına geniş bir gülümseme yayıldı. Esrar ve mutlak bir vurdum duymazlık onu bütün duygulardan uzak tutuyordu. Yavaşça Morvan'ın kolunu tuttu ve ondan kurtuldu. Polis ısrarcı olmadı. Onun bir babununkine benzeyen burnunu kırabilirdi. Ama siyah adamın silahlı olmasından çekindi. Morvan esrar dumanları arasında geri çekildi ve bekledi. Hala gergin olan Beriki elini ceketinin cebine soktu. Morvan kasıldı. Luzayko sadece bir cep telefonu çıkardı ve parmaklarını tuşların üstüne dolaştırdı. ''Mesajlarını kontrol etmenin sırası mı?'' ''Mesajlarımı değil ahbap, İsviçre'deki hesaplarını, ayrıca oğlunun hesaplarını.'' ''Ver şunu bana.'' Elini uzatlama Luzayko sözüm ona sakat birinden beklenmeyecek bir ustalıkla Morvan'dan kurtuldu. ''Dosyaları olan tek kişinin kendin olduğunu mu sanıyorsun beyaz adam?'' Ekranda yazılı olanları acele etmeden okudu. Luak'ın karısıyla hala bir ortak hesabı olduğunu biliyor muydun? Pek fazla mantıklı değil, ilişkilerine bakılırsa. Morvan yumruğunu sıktı, göt veren zenci. 1.45'liğin siyah namlusu onu durdurdu. Yüce Ateş ona bir tabanca doğrultmuştu. Otur ve beni iyi dinle. Morvan kendini sandalyesine bıraktı. ''Biz Garden Earth adamlarının ağzını burnunu dağıtmakla yetinmiyoruz. Ağlarımız var, müttefiklerimiz var, bilgi kaynaklarımız var. Bize bunları sen öğrettin Morvan.'' ''Oğlumu neden tehdit ediyorsunuz?'' ''Biz etmedik, sana söyledim.'' Sol eliyle kat yerlerinde pıhtılaşmış kanlar bulunan kağıdı aldı ve polisin suratına fırlattı. ''Bir sığır dili, önemsiz bir zenci tarafından yazılmış bir sözcük. Bizi ne sanıyorsun? Oğlun yarı sarhoş bakalorya'sını verirken ben çoktan siyasal bilgilerdeydim.'' Morvan pes etmiş gibi görünerek mektubu cebine koydu, ayağa kalktı ve üstünü düzeltti. Ardından elini keskin tarafıyla şomen uçi tekniğiyle salağın bileğine vurdu. Adam bağırmaya bile fırsat bulamadan silahını düşürdü. İhtiyar diğer eliyle silahı yerden aldı. ''Senin yaşında biri için hiç fena değil.'' Gözünü Luzayko'dan ayırmadan bu kez o cep telefonunu çıkardı. Adam kendini savunmak için en ufak bir harekette bulunmadı. Polis telefonun ekranını adamın burnuna dayadı. ''Benim de bilgi kaynaklarım var. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Taşak suratlı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakın gelecekteki dava konusu. Gülümse, listenin başında sen varsın.''
''Sen?
Sen ne anlatıyorsun? Kimse senin borsadaki geçmişini unutmadı.''
''Palavra.''
Polis adamı serbest bıraktı ve bir kahkaha attı. ''Yamyamlığın cinsel sertlik için mükemmel bir şey olduğunu biliyor musun? Bana inan, burada istiflediklerinle ormandaki küçük piçleri becermek zorundasın.''
''Nekuila, sen...''
''Kapa çeneni, söylediklerimi yapmazsan Lahaya'ya gidip tanıklık yapmaktan zevk duyacağım.''
''Tam olarak ne istiyorsun?''
''Bana bu mesajı yazanları bul. Bunun arkasında gizli kapaklı ne varsa öğrenmek için her şeyi yap.''
İki adım geri çekildi. Yüce Ateş her an bir şeyler yapmaya kalkışabilirdi ama sadece ortezini düzeltiyordu.
''Sana 48 saat mühlet. Bir sözümle adım bu listeden silinir.''
''Seni arayayım mı?''
''Tamam, bana frenginin kaynağını söylemek için.'' ''Senin o soylu ses tonunu duymak için şahsen de geleceğim.'' diye uyardı kapıya doğru yürürken.
Dışarı çıkınca kağıt mendillerle yüzünü ve ensesini kuruladı. Takım elbisesi ter kokuyordu ve üstüne joint'in pis kokusu sinmişti. Üstünü değiştirmek için eve dönse iyi olacaktı, kahretsin.
Hepsi çoktan Strasbourg bulvarındaydı, iş başındaydılar. Metro girişlerinin çevresinde toplanmışlardı. Berberler, saç düzleştiriciler, profesyonel tembeller, zift satıcıları, soyulmamak için silah taşıyan her türden torbacı, hayatta kalma ile para, kaçakçılık ile tembellik, şiddet ile yaşama sevinci arasında karmaşık bir füzyon. Lanet olası siyahlar, aslında Morvan onları seviyordu. Tek harekette Luzayko'nun burnuna dayadığı metni sildi. Polis terfileri ve tayinleriyle ilgili sıradan bir listeydi. Katangayla alakalı uluslararası bir soruşturma yoktu. Kimsenin hakkında orada en ufak bir inceleme başlatılmamıştı. Tek öncelik madenlerin işletilmesiydi. Sonradan aklına geldi. Luzayko da ona blöf yapmış olabilirdi. Elindeki veriler kuru temizlemeye verilmiş kıyafetlerinin son faturasından başka bir şey olamazdı. Kartondan iki şef, korkudan altlarına işemeleri için yeterli sebepleri olan iki ödlek, içler acısı... O anda elindeki cep telefonu titreşti. Erban.
16. ayrımın sonu. Sayfa 162.